Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Hordat 1400, Hicri Kameri 21 Şevval 1442 ve Miladi Takvimli 2 Haziran 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gerçek ve sanal ve mutfak kültürü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyit İbrahim Reis'i vatandaşların sorunları ve sıkıntılarını çözmek için seçimlere katıldığını belirtti. Ali Rabi'i, Hordad'ın kadim İran milletinin tarih yazdığı ve kader belirleyen ay olduğunu belirtti. General Rahimi, seçimlerin güvenliği için gereken tedbirler alınmıştır dedi. Garibabadi nükleer anlaşma ötesinde nükleer alanda bir yükümlülük kabul etmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Hamas sözcüsü İranlı yetkiliyle görüştü. Ve Erdoğan, Türkiye ve Mısır arasında ciddi işbirliği fırsatları olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyit İbrahim Reis'i, vatandaşların sorunları ve sıkıntılarını çözmek için seçimlere katıldığını belirtti. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Reis'i kendi seçim ajandası hakkında yaptığı açıklamada, bazı adaletsizlik, yolsuzluk ve eksiklikleri işaretli, yolsuzlukla kesin şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Reis'i, yürütme ve bürokraside yolsuzluğun kökünün kurutulması gerektiğini kaydetti. Muhtelif halk kesimleri, elitler ve girişimcilerin talebi üzerine seçim arenasına girdiğini hatırlatan Reis'i, vatandaşların bu talebini kabul edip seçimlere adaylığını koyduğunu vurguladı. Vatandaşların birçok sorunu için çözüm bulunduğuna inandığını söyleyen Reis'i, bunun için seçimlere katıldığını sözlerine ekledi. Reis'i yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluk ve işsizliğin kökünü kazımaya çalışacağını kaydetti. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı, mevcut durumun kimse tarafından kabul edilir olmadığından değiştirilmesi gerektiğini altını çizerek bunun için tüm halk ve siyasi grupların işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabi'i, Hordad'ın kadim İran milletinin tarih yazdığı ve kader belirleyen ay olduğunu belirtti.
Dün video konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Rabi, İran milletinin darbeler, savaşlar, suikastler, yaptırımlar ve ekonomik savaşları geride bıraktığına işaretle Cumhuriyet'in büyük bir kazanımı olduğunu ve muhtelif dönemlerde koruduklarını kaydetti. Oy sandıklarının İran milletinin fedakarlık tarihinin değerli mirasından sayıldığını, bunun için çok sayıda can feda ettiklerini belirten hükümet sözcüsü, İran Deniz Kuvvetlerine ait iki geminin Venezuela'ya doğru hareket etmesinin iki ülkenin dostane münasebetleri çerçevesinde doğal bir durum olduğunu vurguladı. Sözcü Rabi'i, İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri gemilerinin her daim korsan ve kaçakçılarla mücadele ve çevreyi korumak gibi barışçıl amaçlar için bölgede olumlu ve başarılı faaliyetlerde bulunduğunu kaydederek, İran ile Venezuela münasebetlerinin üçüncü bir ülkeye karşı olmadığını, İran'ın terörizm ile mücadele ve güvenlik ve barışa yönelik görüşlerinin açık olduğunu ifade etti.
Tahran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Rahimi, seçimlerin tam güvenlik içinde düzenlenmesi için gereken tedbirlerin alındığını belirtti. General Rahimi dün yaptığı açıklamada seçimlerde en ufak bir güvensizlik meselesinin yaşanmasına izin vermeyeceklerini işaretle, Tahran'da 5000'i aşkın seçim merkezinin kurulacağını, tüm bu merkezlerin güvenliği için gereken tedbirlerin alındığını vurguladı. General Rahimi sözlerinin devamında seçimlerin İran milletinin büyük tatbikatı olduğunu, vatandaşların bu tatbikata coşkulu katılımının dostlara güven verirken düşmanlara hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti. Kutsal İslam Cumhuriyeti'nin muhalifler ve bağımsızlık ve özgürlüğüne karşı çıkanların tüm düşmanlıklarına rağmen her geçen gün güçlendiğini söyleyen Komutan Rahimi, seçimlerin ülkenin bağımsızlık ve özgürlük simgesi olduğunu belirtti.
Rahmetli İmam Hümeyni açısından siyasi söylem, uluslararası düzen ve İslam dünyası meseleleri başlıklı uluslararası konferans çevrimiçi düzenlenecek. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatının 32. yıl dolumu arifesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün İmam Hümeyni'nin siyasi düşünceleriyle ilgili konferans bugün sanal olarak düzenlenecek. Rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesinde düzenlenecek konferansa Hucetül İslam Seyyid Hasan Hümeyni, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve üst düzey siyasi yetkililer katılacak. İran'dan ve başka ülkelerden düşünce merkezlerinin uzmanları ve düşünce sahipleri konferansta İmam Hümeyni, çağdaş dünya gelişmeleri ve İslam dünyasının önündeki fırsatlar ve sorunlar hakkında konuşma yapacak.
Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, dün Viyana'da devam eden görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, müzakerelerin kritik ve esas konulara girdiğini, İran'ın nükleer alanda nükleer anlaşma dışında hiçbir yükümlülüğü kabul etmeyeceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti için önemli olan konunun anlaşma sağlanması halinde Tahran'ın nükleer alanda nükleer anlaşma dışında bir yükümlülük kabul etmemesi olduğunu, tüm yaptırımların iptal edilmesi ve doğrulanması gerektiğini kaydetti. Garibabadi heyetlerin yeniden başkentlerine gereken istişareler ve talimatlar için dönebileceğini işaretle, temel konuların çözüme kavuşmaması halinde anlaşmanın da doğal olarak yapılmayacağını vurguladı. İranlı diplomat, yaptırımların kaldırılması, nükleer yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin uygulanış yöntemleri alanlarında yazılan metinle ilgili incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Hamas hareketinin resmi sözcüsü Samiye Buzuhri, İran'ın Tunus Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani ile görüştü. Üst düzey bir heyet başkanlığında Tunus'ta bulunan Hamas sözcüsü ile Şeybani görüşmede Filistin ve Gazze şeridinde Siyonist rejimin barbarca saldırıları sonrasındaki son gelişmeler ve direnişin bu savaştaki zaferini ele aldılar. İran Büyükelçisi görüşmede Filistin'de İslami direnişin zaferini kutlayıp Tunus dahil dünya kamuoyunun geniş şekilde Filistin'i desteklediğine işaretle Siyonist rejimin masum Filistinli çocuk ve kadınlara yönelik acımasızca saldırıları ve cinayetleri yüzünden dünya kamuoyu karşısında yoğun baskı altında olduğunu söyledi. Ebu Zuhri de İslam İnkılabı rehberi İran halkı ve hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş zaferlerinin ortağı olduğunu kaydetti.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin Milletinin İslami Devrimini Destekleme Komitesi yaptığı açıklamada, Filistin genelinde şeffaf seçimlerin düzenlenmesi ve birlik ve beraberliğin Kudüs ülküsünün gerçekleşmesi için yegane anahtarı olduğunu belirtti. Açıklamada son zamanlarda Batı Şeria ve Gazze dahil Filistin'de yaşanan yüzleşmenin, işgal altındaki toprakların tüm halkının dünyadaki insanlık dışı ve fesat kaynağı karşısında dayanışması ile gerçekleştiğini işaretle, dünya milletlerinin son olaylarda Siyonist rejimin zilletini ve sultan nizamı ve bölgesel uzantılarının açık desteğine rağmen Şom Siyonizm akımının örümcek ağından daha zayıf olduğuna tanıklık ettiğini vurgulandı. Filistin milletinin İslam devrimini destekleme komitesi ayrıca ateşkes çağrısı ve çok sayıda kayıp ve zayiat vermesinin bu habis ağacın erken yok oluş sürecini kanıtladığını ve uluslararası örgütler ve insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin rezaletini ortaya koyduğunu kaydederek, Deriniş hareketinin son senelerde etkin ve insani girişimleriyle büyük ve benzerine az rastlanır kazanımlara devrimci ve mücahit güçlerinin yardımıyla imza attığını vurguladı.
Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı bu rejimin varlığı için bir tehdit niteleyerek Tel Aviv'in kendine yönelik tehditleri yok etmeyi Washington ile dostluğa tercih ettiğini söyledi. Netanyahu yaptığı konuşmada bu rejimin Washington ile dostluk ve önündeki tehditlere karşı girişimde bulunmak arasında tercih yapmak zorunda kalması halinde bu tehditleri yok etmeyi tercih edeceğini söyledi. Netanyahu, İsrail için en büyük tehdidin varlığına yönelik olduğunu, kendince İran'ın nükleer silah elde etme çabalarıyla İsrail'in varlığının tehlikeye düştüğünü ileri sürdü. 200'den fazla nükleer başlığa sahip işgal rejimi başbakanı, gerek nükleer silahlar, gerekse on binlerce füze ile kendilerine yönelik tehditlere karşı koymaları gerektiğini kaydetti. Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz ise Netanyahu'nun sözlerine gösterdiği tepkide İran hakkında Amerika ile her türlü anlaşmazlığın kendi güvenliklerine zarar vereceği konuşmalarla değil doğrudan müzakere yoluyla çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Filistin ile ilgili uluslararası kararlarda olumsuz oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırdığı protesto notası verdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avusturya, Çekya ve Bulgaristan büyükelçilerini bakanlığa çağırdı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Emel Cadu, çağrılan büyükelçilere Filistin yönetiminin bu oylamada İsrail yönetimine yeşil ışık yakılmasından dolayı yaşadığı şoku iletti. Cadu, elçilere ülkelerinin söz konusu tutumlarıyla İsrail'e işgali daha da derinleştirmesi ve apartheidin devamı için fırsat tanıdığını ve cezadan kaçma kültürünü güçlendirdiğini söyledi. Filistin Dışişleri Bakanı'nın protesto notalarını ülkelerindeki dışişleri bakanlarına iletmek üzere elçilere teslim eden Cadu, elçilerden uluslararası oylamada Filistin aleyhine oy kullanmalarından dolayı bakanlıklarından açıklama talep etti. Açıklamada 3 Haziran Perşembe günü Almanya Büyükelçisi'nin de bakanlığa çağrılacağı vurgulandı.
Ülkemiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada Mısır ile münasebetlerin güçlenmesi gereğine vurgu yaptı. Türkiye ile Mısır'ın tarihi ve güçlü münasebetlerine dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu. Bizim için Mısır dünün bir ülkesi değil, Türkiye ve Mısır halklarının tarihten gelen bir birlikteliği var. Devletler arasındaki ilişkilerimiz bu temelden ilerledi ve bu temelde ilerliyor. Görüşmeler genişleyerek devam etti ve devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar geniş alanda ciddi işbirliği imkanları bulunuyor. Bakanlarımıza görüşmelerinizi yapabilirsiniz diyoruz. Arzumuz işbirliğimizi, münasebetlerimizi kazan kazan temelinde devam ettirmek. Körfez ülkeleri için de bu geçerli. Yunanistan-Mısır ilişkisiyle Türkiye-Mısır ilişkisini aynı terazide değildir. Ben Mısır halkını iyi bilirim, severim. Yeniden bu süreci başlatmakta da kararlıyız. Erdoğan ayrıca Amerikan Başkanı Joe Biden ve NATO zirvesinde bir araya geleceğini ve bazı dosyalar hakkında onunla görüşeceğini söyledi. Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'nin düşmanı olan teröristlere lojistik destek verdiğini işaretle Türkiye'ye karşı kararlar alanların kendi önemli müttefiklerini kaybedeceğini kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'da yaptığı basın açıklamasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Çavuşoğlu, Lavrov'un Kırım'a yönelik Ukrayna'nın saldırgan eylemlerini teşvik etmenin Rusya'nın toprak bütünlüğüne tecavüz olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım konusunda net bir tavrı olduğunu vurgulayarak konu hakkında şunları söyledi. Kırım konusunda tutumumuz biliniyor. Ruslara da söylüyoruz. Çözümün siyasi olduğunu söylüyoruz. Bizim Ukrayna'ya insansız hava aracı satmamızdan kimse rahatsız olmamalı. Bu bir ticarettir. Ukrayna ile anlaşma yıllar önce yapıldı. Rusya, Suriye veya başka bir ülkeye füze veriyor. Biz bir gün bile olsun bunu sorgulamadık.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya uçuş yasağının uzatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada Türkiye ve Tanzanya'nın ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde karar alındı ifadelerine yer verildi. Açıklamada epidemiyolojik durumun iyileştiğini, İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının 2 Haziran'dan itibaren kalkacağı ifade edilirken, Moskova-Londra düzenli seferlerin haftada 3 kez olmak üzere tekrar yapılacağı aktarıldı.
Irak parlamentosu üyelerinden Bedir Ziyadi, Bağdat yönetiminin Suriye'nin El-Hul kampında bulunan IŞİD'li ailelerini Irak'a geri getirme kararının tehlikeli olduğunu belirtti. Ziyadi, hükümetin bu kararının Irak'ın güvenlik durumunu uygunsuz hale getirip birçok soruna yol açacağını işaretle, böyle bir kararın Irak'ın genelinde birçok olumsuz etkileri beraberinde getireceğini vurguladı. Iraklı milletvekili ayrıca Amerika'nın baskılarının ardından Irak hükümetinin Suriye'nin El-Hul kampındaki IŞİD'li ailelerini Musul'un El-Cida bölgesine geri getirme kararı aldığının düşünüldüğünü ifade ederek bu karar için parlamentonun onayının şart olduğunu vurguladı. Daha önce Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim El-Araci, Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede El-Hul kampının durumundan endişe duyduğunu dile getirmişti.
Suudi Amerikan koalisyonu savaş uçakları dün gece 23 kez Yemen'i bombaladı. El Mesire televizyon kanalının haberine göre Suudi savaş uçakları dün gece 18 kez Maarif vilayetine bağlı Medgal ve Servah bölgelerini ve 4 kez de Cuf vilayetine bağlı El Hezm kentini hedef aldı. Suudi savaş uçakları bir kez de Zade vilayetine bağlı Bakın bölgesini bombaladı. Öte yandan Suudi topçu birlikleri Zade vilayetine bağlı El Raku bölgesine yaptıkları top atışı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Terör örgütü CENTCOM komutanının bildirdiğine göre Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin %30 ila %44'ünün tamamlandığını bildirdi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM yazılı açıklama ile bu ülke başkanı Joe Biden'in 11 Eylül'e kadar savaşı sonlandırma hedefinde ne aşamaya geldiğini konusunda ayrıntıları paylaştı. Açıklamada Savunma Bakanlığı'nın 300 adet C-17 kargo uçağı dolusu malzemeyi Afganistan'dan taşıdığı ve 13 bin parça ekipmanında imha edilmek üzere Savunma Lojistik Dairesi'ne teslim edildiği belirtildi. Amerika'nın ayrıca 6 tesisi Afganistan Savunma Bakanlığı'na devrettiği bilgisi verilen açıklamada ilave üsler ve askeri varlıkların Afgan yetkililere devir teslim sürecinin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.
Ve son haberimiz, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC Plus üyelerini Temmuz ayında petrol üretimini günlük bazında 441 bin varil artıracağını söyledi. Novak, Rusya Kanal 24 televizyonuna yaptığı açıklamada OPEC Plus Enerji Bakanları toplantısına işaretle son aylarda dünya piyasasında petrol fiyatlarının stabil hal aldığı, bunun piyasada dengenin sağlandığını gösterdiğini vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Müzik. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yeni raporundaki iddialara yanıtı, nükleer hakların korunmasına vurgu başlığı altında. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın pazartesi akşam uluslararası medyada bazı bölümleri yayınlanan son raporunda, ajansın 23 Şubat 2021'den bu yana İran'daki gözetim teçhizatı tarafından toplanan verilere erişemediği ifade edildi. Viyana'da uluslararası teşkilatlarda İran'ın daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, söz konusu raporun İran'ın 23 Şubat 2021'den itibaren gönüllü girişimleri ve güvenlik önlemlerinin durdurulması sayesinde hazırlandığını belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı İran halkın haklarını koruma ve yaptırımları kaldırmak için stratejik eylem yasasının uygulanmasıdır. İslami Şura Meclisi yasasının 6. maddesi uyarınca hükümet, aralarında 4+1 grubunun da bulunduğu nükleer anlaşmanın karşı tarafının taahhütlerinin gerçekleşmemesi, tüm bankacılık ilişkilerinin normalleşmemesi, İran petrol ve petrol ürünlerinin ihracatı ve satışı önündeki engellerin tamamen kaldırılmaması ve satışından elde edilen dövizlerin tümünün hızlı geri aktarılmaması durumunda yasanın onaylanmasından bir ay sonra ek protokolün gönüllü uygulanması gibi koruma önlemleri ötesinde olan denetimleri durdurmakla görevlendirildi. Yaptırımlar belirlenen süre içinde kaldırılmayınca ek protokolün gönüllü uygulanması da askıya alındı. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ek protokolün durdurulmasından önce vardıkları anlaşma ile tesisler veya binalarda takılı olan kameraların 3 ay süreyle bilgi toplamasına, İran ve Berjam tarafları arasında anlaşma sağlanmadığı takdirde kameralardaki bilgilerinin silinmesine karar verdiler. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi'ye yazdığı mektupta İran'ın söz konusu anlaşmayı uzatmayacağını, fakat İran ve ajans arasındaki teknik görüşmelerin sonuca ulaşması için verilerin bir aylık süre için kaydedileceğini ifade etti.
Aslında Amerika'nın sorumluluklarından kaçması İran'a bizzat Berjam Nükleer Anlaşması'nın 36. maddesindeki haklara başvurmaktan başka çare bırakmadı. Bunun sebebi ise Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı uyarınca sorumlulukları yerine getirme ve yaptırımları iptal etmedeki müsamahakarlığıdır. Fakat gönüllü ek protokolün durdurulması İran'ın ajans ile işbirliğini kesme anlamında değildir. İngiltere'de Kraliyet Savunma ve Güvenlik Araştırma Kurumu Enstitüsü konu hakkındaki makalesinde İran girişimlerinin özellikle de karşı taraf kısa sürede taahhütlerine geri dönerse geri dönüşülebilir olduğunu belirtti. Şimdi Viyana'da nükleer mesele konusunda Berjam taraflarının sorumluluklarına geri dönmesi ve İran'a karşı tüm yaptırımların kaldırılması meselesi hakkında görüşmeler yapılıyor. Bu müzakerelerin çok çetrefilli olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Abbas Arakçı görüşmelerin artık başlıca ihtilaf konular noktalarına ulaştığını ve anlaşmazlıkların incelenmekte olduğunu söyledi. İran, Berjam nükleer anlaşmayı muhtemel biliyor fakat tek taraflı olarak sorumlulukları yerine getirmenin de imkansız olduğu ortada. İran, Amerika ve diğer tarafların anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmeleri halinde anlaşmanın 36. maddesi uyarınca attığı tüm adımlardan geri dönerek anlaşmayı ilk haline getirmeye hazırdır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihinin Grossi'ye yazdığı mektuba göre İran şimdiye kadar ajans ile işbirliğini içerikli olarak ve gerekli açıklamalar ve zaruri cevaplarla yerine getirmiştir. İran aynı zamanda bazı güvenlik önlemlerini çözme hedefiyle ajansıyla gecikmeden yoğun ve aktif teamüle hazır olduğunu, olumlu karşıladığını belirtti. Fakat bu teamülün bu konuda pratik sonuçlara bağlanması ciddi şekilde bekleniyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Griffiths'in Yemen krizinde Birleşmiş Milletler'in başarısızlığını itiraf etmesiyle ilgili. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bu ülkede ateşkes çabalarının başarısız olduğunu kabul ederek hiç kimsenin kendisinden daha çok umutsuz olamayacağını söyledi. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşı üzerinden 74 ay geçiyor. Suudi Koalisyonu bu savaş boyunca en az 17 bin kişiyi şehit ederken, on binlerce sivili yaraladı ve Yemen altyapılarını yok ederek barışa ve insanlığa karşı savaş suçu işledi. Buna rağmen küresel barış ve güvenliğini en önemli sorumlu kurumu olan Birleşmiş Milletler ise şimdiye kadar bu savaşta hiçbir olumlu karneye sahip olmadı. Şimdi Birleşmiş Milletler bu konuda neler yapabilirdi sorusu akıllara geliyor. Birleşmiş Milletler Antlaşması girişinde gelecek nesilleri savaş belasından korumak ve birinci maddesinde ise uluslararası barış ve güvenliği korumak Birleşmiş Milletler'in başlıca hedeflerinden bazıları olarak belirtiliyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanması, Suudi Koalisyon tarafından Yemen'e dayatılan kapsamlı kuşatmanın kaldırılması, Suudi Koalisyon'un Yemenlilere yönelik savaş dayatmasını kınaması ve de savaş tarafları arasında diyalog ve görüşme şartlarını hazırlamak gibi girişimlerde bulunabilirdi. Birleşmiş Milletler'in son 74 aydaki girişimleri sadece tarafların ateşkes anlaşmasına varmaları için arabuluculuk yapmaktı. Birleşmiş Milletler temsilcisi Martin Griffiths önceki gün Yemen'den ayrılmadan önce Sana'a havaalanından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Birleşmiş Milletler kapsamlı ateşkese varmak, halkın serbest dolaşımı ve Yemen'den ve Yemen'e temel ürünlerin transferi, ayrıca taraflar arasında siyasi sürecin tekrar başlatılması için arabulucu olmuştur. Griffiths ayrıca son bir yılda Yemenli taraflar arasında ihtilafın giderilmesi için çeşitli yollar önerdiğini işaretli, Yemenli ve Suudi yetkililer ile birkaç kez Riyad'da ateşkes planı hakkında görüştüklerini ifade etti.
Burada şöyle bir soru akla geliyor. Neden Birleşmiş Milletler Yemen'de başarısız kaldı? Görünüşe göre sorunun başlıca sebebi Birleşmiş Milletler'in Yemen'de tarafsız olamamasıdır. Nitekim Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümet yetkilileri defalarca bu konuyu eleştirdiler. Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Birleşmiş Milletler'in Yemen Savaşı'nda hak tarafını desteklemediğine işaretle, saldırgan güçlerin barışçıl seçenekleri kabul etmediklerini, hatta Birleşmiş Milletler'in bile Yemen kuşatmasını kınama cesaretinin olmadığını ifade etti. Diğer bir faktör ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki büyük güçlerin savaş sırasında ya sessiz kalması ya da Suudi Arabistan'ın yanında yer almasıdır. Büyük güçlerin pasifliği ve saldırgan koalisyona destekleyici yaklaşımı Suudi koalisyonu Yemen'e yönelik saldırganlığında daha cesur hale getirdi. Üstelik uluslararası tepkilerden endişelenmemesine hatta kapsamlı Yemen kuşatmasını kaldırmak için hiçbir girişimde bulunmamasına sebep oldu. Büyük güçler bir krizin çözülmesi için hiçbir irade ve istekleri olmayınca pratikte krizin çözülmesi için hiçbir harekette bulunmaz. Başka önemli bir faktör de Birleşmiş Milletler'in mali bağımlılığıdır. Birleşmiş Milletler'in mali bağımsızlığı yoktur. Birleşmiş Milletler'in finansal ihtiyaçlarının önemli bir kısmı büyük güçler ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin ve kapitalist ülkeler tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suudi Arabistan adını çocuk haklarını ihlal edenlerin kara listesine eklediği zaman Arap ülkelerin mali tehditleri ayrıca Amerika'nın tehditleriyle karşı karşıya gelince Arabistan'ın adını bu listeden çıkarttı. Tüm bu sebepler Birleşmiş Milletler'de siyasi yaklaşımın hukuki yaklaşıma göre üstün olduğunu gösteriyor ve bu durum ise krizlerde seçici davranması ve büyük güçlerin çıkarlarına tabi olmasına neden oluyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Hordad 1400, Hicri Kameri 21 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 2 Haziran Çarşamba. ...51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Hordad 1349'da Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'nın önde gelen alimi Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim 92 yaşında vefat etti. Ayetullah Hekim, Ayetullah Burucerdi'nin rühletinden sonra önde gelen taklit mercilerinden sayıldı. Ayetullah Hekim, İslam ile muhalefet eden tüm akımlara karşı mücadele etti ve asla geri adım atmadı. Komünistin ilhadi olduğuna dair ünlü fetvası Irak'ta büyük bir olay yarattı. Ayrıca İsrail rejimine karşı cihada dair fetvası da Ayetullah Hekim tarafından yayımlandı. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Hordad 1379'da İranlı önde gelen din alimi ve mücadeleci Hüccetül İslam Seyyid Ali Ekber Ebu Turabi, fazıl olan babası Ayetullah Seyyid Abbas Ebu Turabi ile birlikte bir araba kazasında hayatını kaybetti. İran'ın halkçı hareketinin rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin liderliğindeki Hicri Şemsi 1349'da başlamasıyla Ebu Turabi mücadele hareketine katıldı ve Şah'ın piyonlarınca defalarca tutuklanıp işkence gördü. İslam İnkılabı'nın zaferi ve Irak'ın İran'a 8 yıllık savaşı dayatmasının ardından Ebu Turabi savaş cephelerine gitti, ancak savaştan birkaç ay sonra 1359'da Irak'ın Basri rejimince esir düştü. Bu önde gelen din alimi diktatör Saddam rejiminin kamplarında 10 yıl boyunca esaret hayatı yaşadı ve bu süre zarfında en ağır işkencelere maruz kaldı. Ancak öyle güçlü bir şekilde maruz kaldığı işkenceler ve türlü zulümlere karşı direndi ki İranlı esirler arasında direniş sembolü haline geldi ve onları düşman karşısında daima dik durmaları yönünde teşvik etti. Bu İranlı alim vefaki Hicri Şemsi 1369'da diğer İranlı esirlerle birlikte serbest bırakıldı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Hordad 1392'de İsfahan kentinin ilk Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Celaleddin Tahiri vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te İsfahan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Tahiri, insani bilimler dalı ve İran ile Fransa encümeni mezunuydu ve Arapça ve Fransızca'ya musallat idi. Ayetullah Tahiri, İslam İnkılabı'nın zaferinden önce despot şah rejiminin en şiddetli muhaliflerinden biri sayılırdı. ...1350 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şevval 92 yılında günümüz İspanya'daki Endülüs toprakları Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusunca fethedildi. ...1088 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şevval 354'te Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen muhaddis ve fakih ve tarihçisi İbni Habban vefat etti. Bilimi kendi döneminin önde gelen hocalarından öğrenen Habban, daha sonra İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur'a gitti ve orada tahsilini sürdürdü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İcra ve iflas yasasında yapılacak değişiklikler işçiyi mağdur edecek.
Karar.
Doğal gaza yeni zam geldi.
Star.
Kademeli normalleşme başladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 31 Mayıs tarihli Karar gazetesinde AK Parti'nin derdi o kadar büyük ki başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti kurulduğu günden bu yana iktidar konforuna alışkın bir parti olduğu için özellikle kriz dönemlerinde eli ayağına dolaşıyor. Çünkü krizin nasıl yönetileceğine ilişkin bir pratiğe ve de geleneğe sahip değil. İşler yolunda giderken muhalefetin ne dediğinin pek önemi yok. Bu yüzden de iktidar 20 yıl boyunca muhalefet dahil kimseye karşı hesap verme zorunluluğunun bulunduğuna ilişkin bir anlayışa asla prim vermedi, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ancak artık işler yolunda gitmediği için bütün ezberler bozuldu. Düşünün ki 2011'e kadar Türkiye'nin demokratikleşmesinde, kalkınmasında önemli katkıları olmuş bir partinin iktidarında, ülke yeniden 1990'ların kirli ve karanlık görüntüleriyle sarsılıyor. Ama iktidar ortalarda yok. Suç örgütü lideri olarak tanımlanan bir isim, doğrudan hükümetin İçişleri Bakanı'nı hedef alan ciddi iddialarda bulunuyor. Ama iktidar görmezden geliyor ve talihsiz bir şekilde insanlar iktidarın değil, Peker'in ne dediğini ya da ne diyeceğini merak eder hale geliyor. Maalesef AK Parti iktidarı gerçeklerle yüzleşmeyi göze alamadığı için bizzat kendi ürettiği krizleri çözme iradesini göstermek yerine her seferinde dış güçler Türkiye'yi durdurmak için içerideki yerli işbirlikçileriyle birlikte iktidarımıza saldırıyor benzeri bir hamaset diliyle problemleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu zihniyet savrulması yüzünden AK Parti'nin derdi o kadar büyük ki suç örgütü lideri olarak tanımlanan Sedat Peker'in yenilir yutulur gibi olmayan iddiaları dış güçlerin saldırısı olarak görülüyor. Daha da vahim olanı iddiaların muhatabı olan bakan, bizzat kendi iktidarının bakanlarını, vekillerini, bürokratlarını itham ederek ellerini yıkayıp kenara çekiliyor. Bir yönetim beceriksizliği olarak 128 milyar doların kimlere, kaça satıldığı izah edilemeyince fatura ya yine kökü dışarıda karanlık güçlere kesiliyor ya da yıllardır iktidarda olmayan CHP sorumlu tutuluyor. Hukuku, hesap verilebilirliği ortadan kaldıran Türk tipi yeni rejimle birlikte hiçbir şeyin denetlenmediği, yanlış yapanın yanına kar kaldığı için pudra şekerci elemanların AK Parti merkezinde yer bulabilmesi ahlaki bir çürümenin sonucu olduğu görülemiyor. Hukuk ve etik dışı yollarla kocasının şirketinden dezenfektan alan bir bakanla ilgili toplumsal vicdanı rahatlatıcı izahatlar yapılamıyor.
Mehmet Kara 31 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde bu hale nasıl gelindi başlıklı yazısına yer veriyor. Tarih 24 Nisan 2008, yer Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 23 Nisan dolayısıyla parti liderlerini Türkiye Meclis Başkan ve vekillerini ağırlıyor. Yemekte kimler yok ki? Türkiye Meclisi Başkanı Köksal Top'tan, Türkiye Meclisi Başkan Vekilleri Eyüp Cenap Gülpınar, Nevzat Pakdil ve Meral Akşener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DTP Grup Başkanı Ahmet Türk, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gül yemekte ulusal ve uluslararası konularda ufuk turu yapıldığını söylerken sağında Erdoğan, Akşener, Uras, solunda Bahçeli ve Zeki Sezer oturuyor. Yazıcıoğlu ise karşı tarafta. Aslında çok normal olan bu fotoğraf karesinin sosyal medyada tarihi fotoğraf olarak paylaşılması aslında ibretlik. Bu görüntünün yıllardır tekrarlanması siyasetçilerimizin açısından üzüntü verici bir durum olmalı. Ama kimsenin umurunda mı? Maalesef hayır. Son 10 yılda bu görüntüleri artık sadece gazete küpürlerinde görebiliyoruz. 2000 öncesinde seçim öncesi bütün liderler televizyonlara çıkar, orada projelerini anlatır, milletten oy isterdi. Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş aynı masa etrafında oturup ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için konuşabiliyorlardı. Artık bu görüntüler de yok. Varsa yoksa kutuplaştırıcı, ötekileştirici konuşmalar. Şimdi bir de buna hakaret ve tehdit dili eklendi. Yıllardır bu böyle devam edip gidiyor. Bundan nemalananlar olurken milletin büyük bir ekseriyeti bu durumdan çok rahatsız. Ama siyasetçiler bunu da görmüyor ya da görmek istemiyorlar.
Ali Ünal Emiroğlu 31 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Derin Gırtlak Sedat Peker başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugün ülkemizde yaşanan siyasi cinayet, katliam, kumpas gibi eylemlerin arkasında derin devletin olduğu herkesçe bilinir, yazılır, çizilir. Sorumlulardan hesap sorulması istenir ancak iş dava boyutuna geldiğinde bu tespit ve taleplerin gereği hukuken yapılmaz. Kontrgerilla faaliyeti kapsamındaki siyasi cinayet ve katliamlara ilişkin eylemlerin çoğu faili meçhul olarak kapatılırken tesadüfen ya da kasten ele geçirilen bir iki tetikçinin dışında çoğu suçla ve örgütle ilgisi olmayanların sanık sandalyesine oturtulduğu adiyen adam öldürme davaları açılır ve öylece de devam eder diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Düne kadar siyasal iktidar tarafından korunup kollanan ve dahi kendisine koruma polisleri verilen Sedat Peker, elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkıp, mafya-iktidar-siyaset ilişkileri çerçevesinde yorumlanabilecek ithamlar da bulununca işler değişti. Ve iş adamı sıfatıyla sahip çıkılan Peker bu kez suçlu ilan edilerek suçu duyurusunda bulundu. Kimler tarafından? Peker'in hedefindeki siyasilerin bir kısmı tarafından. Ne ilginçtir ki konunun araştırılması için sunulan önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisi AK Parti ve küçük ortağı MHP milletvekillerin oylarıyla reddedilmiştir. Yargı mı ne söyleyecek? Perşembenin gelişi çarşambadan belli. İlgili davanın siyaseten kuşatılmış bir dava olacağı meclis kararından anlaşılıyor. Derin devlet, dünyadaki adı Gladio, bizdeki adı kontrgerilla hukuk önünde hesaba çekilmez mi? İtalya'dan bir örnek verelim. 1989 yılında ülkesindeki faili meçhul suikastları soruşturan İtalyan sorgu hakimi Felice Cassano İtalya hükümeti ve gizli servislerine yönelik devlet içerisinde resmi olarak görevlendirilmiş silahlı bir gizli yapının olup olmadığına ilişkin sorusuna biraz gecikmeli de olsa dönemin başbakanı Andreotti yanıt verdi. Bu yanıta göre devlet içinde gizli servis SISMI tarafından yönetilen ve NATO ile işbirliği içinde olan bir örgüt vardır. Casto'nun ısrarlı takibi ve bu konuda kurulan meclis komisyonunun talebi ile başbakan bu komisyona da aynı şekilde bir rapor sunar. Takip eden süreçte önemli devlet adamları da örgüte ilişkin yeni ve önemli ipuçları verirler. Nihayet 1996 yılında Roma savcılığı SISMI'nin eski şefi ve eski genelkurmay başkanı hakkında devlet güvenliği ile ilgili belgelerde yolsuzluk yaptıkları Gladio'dan sorumlu SISMI eski kısım şefi hakkında da görevi kötüye kullandığı iddiasıyla dava açar. Ancak yargılananlar Gladio mensupları da olsa bu dava bir suç örgütü olarak Gladio'nun doğrudan suçlandığı ve yargılandığı bir dava değildir. Nitekim anılan soruşturmalar ve yargılamalar sırasında son derece önemli sorular devlet sırrı kapsamında değerlendirilerek yanıtlanmadığı gibi başlangıçta Gladio'nun varlığını itiraf ederek çok istekli gibi görünse de kısa bir süre sonra aniden tutum değiştiren Başbakan Andreotti süreci karartma faaliyetinin başını da hükümetiyle birlikte bizzat çekecektir. İtalya'daki emsal davada görüldüğü gibi Gladio, dolayısıyla NATO'nun gizli orduları yargı marifetiyle sorgulanmamış, mahkum edilmemiş, hiçbir şekilde de tasfiye edilememiştir. Tabii bu sayede hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, insan hakları, insanlığa karşı suç gibi süslü hukuk kavramlarının arkasına gizlenen Batı demokrasilerinin insanlık ve hukuk dışı politikaları ile gizli gerçek hukuku da daha görünür ve tartışılır hale gelmiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Ölümsüzlüğe ulaşmak, insanın eskiden beri dünya var olduğundan itibaren devam eden özlemlerinden ve hayallerinden biridir. Bu hayalin gerçekleşmesi birçok bilim kurgu filminin ana konusunu oluşturmuştur. Eski zamanlardan birçok hikaye ve efsane bu hayali insanın hayal gücünde geliştirdi.
Dünyanın tek ölümsüz olanın adıyla selamlar. Tekrar sizlerle beraber olma duygusunu tecrübe ettiğim için çok mutluyum. Gerçi bu tecrübe sizin gül yüzünüzü görme tecrübesi kadar beni mutlu etmiyor. Fakat ne yapalım, gerçek anlamda görüşmek mümkün olmayınca sanal dünyada da birlikte olmanın başka bir zevki vardır tabii ki.
Evet, ben de sizleri selamlıyorum. Uzun süreli bir selam, sonsuza dek kalıcı bir selam. Muhatabı sadece sizler değil, sizin torunlar, torunların çocuğu, torunlarınızın torunlarına olan bir selam.
Çok uzun bir selam oldu.
Bakalım, inşallah hayırlıdır.
İnşallah.
Eğer bizim internet adresimiz olan www.parsley.com aklınızda tutar veya hatta programımızın adını hatırlarsanız yıllar sonra bile sanal ortamda arama yaparak bizi bu kez her bir önemli biri olan torunlarınızla birlikte dinleyebilirsiniz.
Bugünkü programımızda galiba ölümsüzleşmeyi ele alacağız. Çünkü sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi ölümsüzlüğe ulaşmak insanın eskiden beri, dünya var olduğundan beri devam eden özlemlerinden ve hayallerinden biridir. Bu hayalin gerçekleşmesi ise birçok bilim kurgu filminin ana konusu olmuştur. Seyretmişsiniz herhalde, dinleyicilerimiz de seyretmiştir.
Tabii. Şimdilerde de var.
Evet tabii ki. Hatta hikayelerini bile okumuşuz, biliyoruz, tanıyoruz insanları tarihte. Eski zamanlarda da birçok hikaye ve efsane bu hayali insanın hayal gücünü geliştirdi. Örneğin Osiris adlı antik Yunan'ın efsanevi tanrılarından biri kardeşi tarafından öldürülüyor. Ardından da dirilerek öbür dünyanın hükümranı oluyor. Yunanlılara göre insanlara ölümsüzlük verebilecek tek tanrı da Osiris'tir.
Ölümsüzlük başka bir konu ama buna paralel olarak daha çok sevdiğim filmlerden birisi o zaman makinesiyle
geriye
eskilere, gerilere evet. ve birkaç yüzyıl sonraya gitmeleri evet. çok merak ederim evet. her zaman. Ama eskileri de çok severdim. İleriye doğru gitmek tek benim için sıkıntı olan şey şudur. Yani kimleri kaybedeceksin? Onları öğreneceksin değil mi?
Tabii
ama
ki,
birkaç yüz yıl sonra olursa insan üzülmez. Çünkü biliyorsun herkes
kendi
gitmiş.
Kendi hayatından kopmuşsun.
Zaten herkes
kendin
gitmiş.
Kendin bile gitmişsin yani.
Evet, bakalım bunun bugünkü programımızın bağlantısı sanal ortamla nasıl olacaktır? Onu çok merak ediyorum. Tarih boyunca güç ve servete sahip olan insanlar sonsuz yaşama ulaşmak için ilginç ve tuhaf yollar seçmiştir. Örneğin Milattan önce 1. yüzyılda Mısır kraliçesi Kleopatra gençliğini korumak için eşek sütü dolu bir küvette yıkandı ve milattan da bir asır sonra Romalılar gladyatörlerin kanının içilmesini yaşam süresini uzattığını sanıyorlardı. Çinli eski uzmanlar da şimdi Çin'in ismi geldi bakalım nasıl yani kusura bakmayın ama bazı yemeklerde bakalım ne katılacak. Yani iğrenç bir şey inşallah olmaz.
Ben gerçi Kleopatra'nın sütle yıkanmasını bir nebze anlıyorum ama gladyatörlerin kanını içmek çok iğrenç.
Bir de yemek olmasın ne yaparlarsa sürmeli bir şey olsun sürsünler şimdi bakalım ne yiyecek Allah korusun. Çinli eski uzmanlar da insan ömrünü 500 yıla uzatmak için maymunun beyninden tabii yani bunu yaparlar. Beyninden yapılan bir ilacın kullanılmasını tavsiye ederler.
Yapar tabii ki. Neyse 16. yüzyılda Gutenberg baskı makinesini icat etti biliyorsunuz.
Evet.
O makinenin icat edilmesiyle insanın ölümsüzlüğe yaklaştığı söylendi. Çünkü niye? Kitabın yayınlanan kişi sanki zaman ve mekanı aşarak geride bırakıyordu ve düşüncesi o kitapta kalıcılaşıyordu. Bu şekilde
evet.
ölümsüzleşiyor. Neyse bu biraz mantıklı. Birçok ses ve konuşma uzun yıllar önce bantlar ve kasetlere kaydedildi. Günümüzde İyi ve orijinal kalitede olmasa da birçoğu hala zevkle dinlenebilir. Tabii ki bu eserler ve bu sesler sahiplerini kalıcılaştırmıştır. Birçok insan da yazıları ile, icatları ile veya sanatsal eserleri ile tarihte kalıcılaştılar.
Gerçek bir şey değil mi?
Tabii ki.
Bundan mesela ben geçen gün bir sinema filmi izledim. 1953 yapımlı bir film.
Siyah beyaz.
Evet, bir odaya toplanmışlar, jüri heyeti. Bir çocuk babasını öldürmüş, onunla suçlanıyor.
Evet.
Bunlara demişler ki 12 millet avukat, her 12'sinin aynı oy kullanması lazım. eğer bu suçluysa. Yani onu oy geçiyorum, birliği oy birliği olması lazım. Bir odaya toplamışlar, çok ünlü oyuncular ama hepsi ölmüş bugün.
Ama o eserde kalıcı olmuşlar.
60 kaç yıl önce yapmışlar.
Evet.
Yani farklı bir duygu veriyordu bana. Çünkü onların birçoğunu da ben tanıyorum, önemli film oyuncuları, aktörler. Doğru bir şey. Onlar kalıcılı olmuş.
Tarihe ismini yazanlar.
Kendileri olmazsa da insanlar için kalıcı olmuş, değil mi?
Tabii ki.
Heyder baba, İldırımlar şakanda, teller sular şakıldıyıp bakanda, kızlarına saf bağlayıp bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize. Heyder baba, kehliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçelerin çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ile, açılmayan yürekleri şad ile.
Ölümsüzlüğe ulaşmak daha önce de belirttiğimiz o tuhaf yöntemlerle olsun, ister bilimsel ve sanatsal çalışmalar ile olsun, herkesin ulaşabileceği bir şey değildir. Mısır kraliçesi Kleopatra, eski Romalılar ve eski Çin bilgileri de tüm çabalarıyla artık bu dünyada değiller ve ölmüşler. Birçok büyük yazar ve sanatçının eserleri tarih sürecinde yok olmuş ve günümüzde onlardan geriye sadece isimleri kalmıştır.
Evet, maalesef.
Tabii ki savaşlarda kitaplar yakıldı, yıkıldı. Birçok kaset video bağıntıları kayboldu, kopmuş veya kalitesini kaybetmiş. Fakat biz günümüzde ebedileşmeyi mümkün kılan, üstelik tüm hasarlardan güvende olan, bunun da ötesinde kolaylıkla herkesin ulaşabileceği bir olanağa sahibiz.
Bakalım,
biliyor muydunuz bunu?
Hangi olanaktan bahsediyor?
Ben
gerçi
de bilmiyordum.
Aşağı yukarı biraz tahmin edebiliyorum. Bir
ben
ipuçları verdi bana.
Evet.
Evet, günümüzde sanal ortamda bir sayfaya sahip olan kişi ve paylaştığı konu zaman ve mekana üstün gelerek ölümsüzleşebilir gibi görünüyor. Aslında sanal ortamda paylaştığımız bilgiler asla kaybolmaz veya kalitesini kaybetmez. Bilgileri depolamak için tasarlanan ve her geçen gün daha da gelişen devasa sunucular ve geniş salonlar bu bilgileri sonsuza kadar depoluyorlar. Bizler ise ne zaman istersek bu bilgilere ulaşabiliriz. Bu da kalıcı olmak gibi bir özelliktir. Sanki insan bilgiyi bir nebze olsun ölümsüzleştirebilmiştir. İşte sanal dünyanın da dördüncü özelliği bu, unutmamasıdır. Yani sanal dünyada bilgiler kalıcı olarak kalıyorlar.
İşte bilgilerin ölümsüzleşmesi kişisel bilgilerin tekrar kurtarılması ve kazanılmasına sebep oluyor, biliyorsunuz.
Evet.
Fakat ben bu arama motorlarının özelliğini bilmiyordum. Şimdi öğrendim metini şöyle bir göz atarken. Örneğin arama motorları Google'in ana sayfasında kontrol eçi eğer birlikte tuşlarsanız internetteki
evet,
tüm çalışmaların geçmişini, tabii ki tüm detayları ve içeriğiyle görebilirsiniz. Bunu biliyor muydunuz?
Evet, ben aşağı ama bunu kullanmıyordum. O H'den kastettiği şey belki history'dir, değil mi?
History, herhalde yani history'nin onun kısalmış,
evet,
harfi. Gerçi tarama verilerini temizle. Yani bir tane de orada bir seçenek var. Clear Browsing Data seçeneği var. Eğer onu seçerseniz hepsini temizleyebilirsiniz. Fakat bu bile sizinle ilgili
yetmiyor,
tüm bilgilerin yok olmasına sebep olmuyor.
Bir kere bir şey yazdın mı
tabii
kalıyor.
Ki, tabii ki. Yani ebeveynler bu şekilde çocuklarının bilgisayarda neleri aradığını kontrol edebilirler. İyi bir tarafı da bu. Bu işlem sadece söz konusu bilgileri, yani o browsing data'yı seçtiğiniz zaman bilgileri sizin ulaşmanızı engelliyor. Fakat bilgisayarın belleğinde hala tüm bu bilgiler mevcuttur.
Şimdi ebeveynin bu şekilde çocukların neleri aradığını anlayabilirler dediniz.
Evet.
İyi tarafı bu ama kötü tarafı ne? Çocukların
aynı
ebeveynin
şekilde
aradığı
tabii
şeyler
ki
bilmesi.
Tabii
bir
ki
de zaten çocuklar, yani o bilimin gelişmesiyle internet ortamıyla aynı şekilde gelişiyorlar. Onlar
anne
yani uyum sağlayan
anne babadan
neşir daha önde hareket ediyorlar.
Tabii ki anne babadan
onların
daha
bir bildiğini neşir, onlar bin biliyor.
Tabii
onun
ki
için burada kontrol mekanizması bence çocukların elinde maalesef.
Olabilir tabii ki.
Evet, bu şekilde kişisel bilgilerinize erişimi engelleseniz bile Google bunları tekrar kurtarmanıza yardımcı olabilir. Arama motoru Google, herkesin sanal dünyadaki tüm aktiviteleriyle ilgili bilgileri görebilmesi için myactivity.google.com sitesini tasarlamıştır. Örneğin, daha önce ziyaret ettiğiniz siteler ve hatta yeni aradığınız ve hiç ziyaret etmediğiniz siteler ya da donanım kurulumu, ses, videolar ve paylaşılan fotoğraflar gibi bilgiler tabii ki ayrı ayrı görülen, görülmeyen, çok görülen konum ve diğer binlerce bilgi Google sonsuza dek depoluyor. Google bizzat bu bilgileri daha iyi hizmet için sakladığını belirtiyor. Bilgi toplama fırsatı ve gelecekte araştırma ve gelecek için planlama imkanı ve erişimi kolaylaştırmak bu bilgi ölümsüzlüğünün diğer faydalarıdır.
Galiba görünüşe göre sanal dünyada hiçbir şey unutulmuyor. Bu biraz da bence kötü evet. Bir taraf. Sanal dünyada hatalar, cinayetler, afetler ve kötü olaylar bile unutulmuyor. Eğer hatalar dolu bir yaşamımız varsa ya da acı bir olay yaşadıysak, onu arkadaşlarımızla paylaşmışsak ya da dostlarımız sanal dünyada bize eşlik ettiyse ya da sanal dünyada izi kalan hatalar, acılar ve dertler hangi şekilde olursa olsun, ne zaman ki bu ortamda bizim ismimiz maalesef ve özelliklerimiz aranırsa, Google bizi tüm hatalarımızla birlikte bizi sanal dünyada arayan herkese tanıtıyor. Bu
maalesef
çok kötü.
Çok kötü taraf.
Tabii ki. Google hatta yaşadığımız tatsız anlarımızı, acılarımızı, hatıralarımızı ve endişelerimizi yeniden canlandırabiliyor.
Şimdi bir dünya para verirsen, belki güçlü de olursan Google'den onu sildirebilirsin, ama dünyada birkaç kişi yapabilir.
Yine de maalesef, bir köşesinde kalır.
Bir köşesinde kalır. Maalesef en kötü tarafı bu.
Tabii
çünkü birçok insan toplumda biliyoruz, ünlü isim adam hayatında bir hata yapmış. Diyelim ki
hep onunla yani anılmak
hem
istemez.
Hem de kötü bir işe karışmış.
Tabii
ama
ki.
Maalesef en öne çıkan kısmı da oluyor. Çünkü birçok araştıran, biliyorsunuz insanlar hep karanlık noktaları severler.
Evet.
Yani bu tür böylesi ortamlarda. Maalesef o kısmı öne çıkıyor. Yani adam temizlenmiş.
Hatasını güzel, anlamış.
Hatasını anlamış.
Tekrarlamamış o hatayı.
Yüzlerce adamla ilgili daha iyi konular varken en kötüsünü bazen
evet,
bakıyorsun.
Evet maalesef.
En kötü tarafı da bu.
Maalesef.
Evet, işte bu izlere dijital izler denir. Dijital ve sanal dünyadaki bu ayak izlerimiz gerçek dünyadaki parmak izlerimiz kadar kendimize has ve benzersizdir. Sanal dünyada paylaştığımız bilgilerle, aradığımız veya aldığımız bilgilerle, kullandığımız veya indirdiğimiz programlarla, kaydettiğimiz konum ve binlerce başka bilgiyle sanal dünyada izlediğimiz rota ve yol başkasınınkine asla benzemez. Bu dijital ayak izleri sadece bize hastır ve tabii ki asla silinmez. Gerçek dünyada ayak izlerimiz kolayca kaybolur, ancak sanal dünyada bu ayak izleri kalacak.
Tabii ki, aynen dediğiniz gibi. Evet. Şimdi düşünün, mesela geçmişte hatalarımızı tekrar etmemeye veya hayata yeniden başlamaya karar veriyoruz. Veya üzücü ve acı veren olaylardan uzaklaşarak kendimize ve sevdiklerimize, yakınlarımıza yeniden mutlu bir hayat yaşatmak istiyoruz. Genellikle biz insanlar böyle zamanlarda geçmişin hatıraları ve anıları unutmaya çalışıyoruz. Aklımız da buna yardımcı oluyor tabii ki. Evet. Aklımız ve zihnimiz geçmiş zamanla ilgili bu acı olayları silerek şimdi ve geleceğe yer açmaya çalışıyor. Bir depo gibi. Depoyu boşaltıyoruz, evet. Tekrar içini dolduruyoruz. Tabii. Böylece biz geleceğe umutla bakmamız ve daha iyi bir gelecek için çalışmalarımızı sağlıyor. Benzer olayları unutmak daha iyi ve daha kolay yaşayabilmemize de yardımcı oluyor bu hareket tabii ki.
Evet, aslında unutmak büyümeye ortam sağlayan bir nimettir. Bu nimeti Yüce Allah'ın mübarek isimlerinden olan Settar ve Gaffar ismi şeriflerinin biz insanlarda tecelli etmesinde görebiliriz. Allah günahları örten ve günahlarımızı, üzüntülerimizi, yanlışlarımızı ve hatalarımızı yok edendir. Unutma nimeti bize tevbe etme imkanı verirken temiz ve hatasız bir yaşama geri dönme imkanı veriyor. Fakat görünüşe göre Google bu ilahi özellikten çok uzaktır ve her an bize yaptıklarımızı aklında tuttuğunu hatırlar ve onları sanal dünyada arayanlarla paylaşır. Google bizim hatalarımızı yüzümüze vurur ve her an bizi tehdit ediyor. Sanal dünyada tövbe etmek imkansızdır. Zira burada bilgiler yok olmazken üstelik başkalarıyla da paylaşılır. Gerçekten çok tövbe kötü. Etmek ne kadar da ilginç
çok
bir
kötü,
ibare
tabii
kullanmış.
Ki Allah'ın evet. Yaratılışı. Bundan 1400 sene önce Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'da bir hadisi var. Bu evet. Günümüz şartları ve sanal dünyadaki hayat dikkate alındığında daha iyi anlaşılıyor bu hadis. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Söz söylenmedikçe senin kontrolündedir. Söylenen söz tıpkı yaydan çıkan bir ok gibidir. Artık kontrolü senin elinde değildir. Sanal dünyada aynı şekilde durum aynen bu şekildedir. Bilgiler paylaşılınca artık ona sahip olmayan tek kişi biziz. Böyleyse neleri paylaştığımıza dikkat edelim ve sanal dünyada bıraktığımız dijital ayak izlerimize özen gösterelim. Dikkat edin ki bir hata yaparsınız artık onu telafi edecek şansımız yoktur. Üstelik sanal dünya bizi her zaman da bu hatalarımızla tanır.
Değerli dinleyiciler, sanal dünyayı en doğru ve yararlı biçimde kullanmayı öğrenmek ve burada yanlış ayak izleri bırakmamak umuduyla bu haftada sohbetimizi burada noktalıyoruz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı yeni bir dizide sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli etnik grupların yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca bizlere eşlik ederek en ilginç turizm dallarından biri olan mutfak kültürüyle daha yakından tanışalım ve sürdürülebilir gelişmedeki rolünden söz edelim.
Turizm dünyada en önemli gelir kaynağı olan sektörlerden biri olarak ülkelerin ekonomi ve siyasetinde kendi konumunu bulmayı başaran ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında etkili olan sektörlerden biridir. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşık 30 yıldan beri kalkınma edebiyatında kullanılıyor. Günümüzde ise birçok ülkede ve özellikle kalkınmakta olan ülkelerde hedef alınan konulardan biridir. 1987 yılında kurulan ve aynı yılda bildirisini Bizim Ortak Geleceğimiz adı ile yayınlayan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, sürdürülebilir kalkınma için belirli bir tarif sundu. Söz konusu komisyona göre, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılanması, tehlikeye atmadan mevcut kuşağın ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma, sürdürülebilir kalkınmadır.
Aslında sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların yok edilmesi, ekosistemin tahrip edilmesi, kirlilik, iklim değişikliği, orantısız nüfusun artması, adaletsizlik ve mevcut ve gelecekteki insanların yaşam kalitesinin düşmesi gibi konuların ortaya çıkarak yaşanması engelleyebilecek yöntemler sunuyor. Bu arada turizm sektörü çalışanları ise çeşitli turizm dallarını sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yerleştirmeye çalışıyorlar ve bu bağlamda ise turizm sektörünün çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerine özenle dikkat ediyorlar.
Turizm kültürü, yoksulluğun azalması, iş sahalarının açılması ve sosyal adaletin sağlanmasının etkin faktörü olarak hızla gelişmekte ve globalleşmektedir. Fakat bu sektörün her geçen gün daha da gelişmesi için insanların turizmin tüm yönleri ve sürdürülebilir kalkınmanın diğer bileşenleri ile bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Buna dayanarak turizm sektörü ekonomik kar hesaplarına ilaveten sürdürülebilir kalkınmaya sebep olması için ev sahibi toplum ve çevresine en düşük zararı verecek şekilde planlanması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm gelişimi sabır, çaba ve uzun vadeli sorumluluk gerektirir ve ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere üç temele dayalı olarak aralarında dengeyi sağlamalıdır.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde birlikteyiz. Biraz önce sizlerle sürdürülebilir kalkınmadan ve ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın oluşmasından söz ettik. Sohbetimizin devamında turizm farklı çeşitleri olduğunu, seyahate gönül veren birçok kişinin yaşamları boyunca tarihsel, spor ve sağlık turizmi ve ekoturizm gibi çeşitli turizmleri tecrübe ettiklerine değinmek istiyoruz. Fakat insanların yeni tecrübelere ilgi duydukları için yerli, geleneksel ve yöresel mutfağı tecrübe etmek ise en sağlıklı eğlencelerden biri olarak iyi tepkilerle karşılaşmıştır. Öyle ki mutfak kültürüne dayalı olan turizm dalı diğer turizm sektörlerinin tamamlayıcısı olarak sayılıyor ve günümüzde ise bağımsız bir sektör olarak turistler arasında kendine yer edinmeyi başarmıştır.
Mutfak kültürüne dayalı olan bu turizm sektörü, ev sahibi insanların mutfak kültürünün tecrübe edilmesi hedefiyle gerçekleşiyor. Aslında yemekler, ev sahibi toplum ve turistler arasındaki tarihi ve kültürel bağlara sebep oluyor. Yiyecekler ve içecekler turistler için çekici olabilir. Zira yemek, herhangi bir toplumun kültür, gelenek, mizaç ve hayat görüşlerinin ana sembollerinden biri olarak kabul edilir. Turistlerin hedefi her bölgenin kültür, gelenek ve tarihi geçmişiyle tanışmak ise her bölgenin mutfak kültürü ve gelenekleri bu bağlamda iyi bir araç olabilir.
Mutfak kültürüne dayalı olan gastronomi, turizm çok yeni bir sektördür. Öyle ki bu terimin kullanılması 2001 yılına dayanıyor. O tarihte gıda ve yemek turizmi terimi Uluslararası Gıda Turizmi Derneği Direktörü Eric Wolf tarafından kullanıldı. Söz konusu makale, daha sonralar yemek ve gıda turizmi konusunda dünya çapındaki ilk kitap haline geldi. Kitap ise üniversite öğrencileri ve turizm sektörü çalışanlarına turizm hakkında akademik ve profesyonel çevreler arasında en önemli kitap olarak faydalı bilgiler aktaran kitap haline geldi. antropologlar ve uzmanlar açısından yemek kültürü, yiyecekler ve içecekler her bölgenin geleneklerinde ve insanların davranışlarında özel konuma sahiptir. Bu yüzden gıda ve yiyecek antropoloji açısından uygarlıkların tanınmasında önemli ve anahtar unsurlardan biri sayılmaktadır.
Çağımızda mutfak kültürüne dayalı gastronomi turizmi, cirosu yüksek ve turizm sektöründe göz alıcı paya sahip olan bir piyasadır. Öyle ki dünyada turizm ekonomisinin yaklaşık 200 milyar doları yiyeceklere bağlıdır ve her turist ise seyahatlerinde 150 ila 200 dolar arasında yemek için harcıyor. Bu konu ise gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinde etkin ve önemli paya sahip olabilir.
Dünyanın en eski ve tarihi medeniyetine sahip olan İran ülkesi ise mutfak kültürü ve gelenekleri açısından dünyanın en zengin ve ilginç ülkelerinden biridir. İran, 2500 geleneksel ve yerli yemek ve 109 içecekle dünyanın en zengin mutfak kültürüne sahiptir. İran yemeklerinin pişirme tarzı Çin ve Roma yemek tarzı ardından dünyada 3. sırada yer alıyor. İran yemek çeşidi bolluğu açısından dünyanın zengin ülkeleri arasında yer alırken her bölge ve etnik ise kendine has yemek kültürüne sahiptir. Tabii ki bunun sebebi ise her bölgenin kendine has doğası, iklimi ve kültürel özelliklerinden kaynaklanıyor.
Bu zengin mutfak kültürü tabii ki gastronomi turizm açısından çok çekici ve zengin kapasitelidir. İranlılar çeşitli yiyeceklerin yanı sıra özellikle yemek pişirme, tat ve yemek zevki konularında İran halkının kültürel tarihine dayalı kendine özgü kültür ve gelenekleri vardır. Aslında İranlılar için yemeğin sadece bir yemek öğünü olmadığı, yemeğin kendi kimliklerini, toplumlarını, değerlerini, konumlarını ve yaratıcılıklarını ifade etmek için kullandıkları bir kültür saydıkları söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, mutfak kültürüne dayalı olan gastronomi, turizmi ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin devamında gelecek bölümlerde sizleri İran'ın zengin mutfağı, kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmak için güzel ülkemizin çeşitli bölgelerini yolculuk ederek sizlerle beraber o bölgenin sofrasına oturacağız. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi, vatandaşların sorunları ve sıkıntılarını çözmek için seçimlere katıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabi'i Hordad'ın kadim İran milletinin tarih yazdığı ve kader belirleyen ayı olduğunu belirtti. Tahran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Rahimi, seçimlerin tam güvenlik içinde düzenlenmesi için gereken tedbirlerin alındığını belirtti. Rahmetli İmam Hümeyni açısından siyasi söylem, uluslararası düzen ve İslam dünyası meseleleri başlıklı uluslararası konferans çevrimiçi olarak düzenlenecek. Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, nükleer anlaşma ötesinde nükleer alanda bir yükümlülüğü kabul etmeyeceklerini belirtti. Hamas hareketinin resmi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İran'ın Tunus Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani ile görüştü. İran İslam Cumhurbaşkanlığı, Filistin Milleti'ni İslam Devrimini Destekleme Komitesi yaptığı açıklamada, Filistin genelinde şeffaf seçimlerin düzenlenmesi ve birlik ve beraberliğin Kudüs ülküsünün gerçekleşmesi için yegane anahtarı olduğunu belirtti. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı bu rejimin varlığı için bir tehdit niteleyerek Tel Aviv'in kendine yönelik tehditleri yok etmeyi Washington ile dostluğa tercih ettiğini söyledi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Filistin ile ilgili uluslararası kararlarda olumsuz oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırdığı protesto notası verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Mısır arasında ciddi işbirliği fırsatlarının olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov'a bayraktar tepkisini gösterdi. Rusya, Türkiye uçuş yasağını uzattı. Bağdat'ın IŞİD'li aileleri Suriye'den geri getirmeye yönelik tehlikeli kararı eleştirildi. Ve Suudi savaş uçakları dün gece Yemen'i bombaladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.